Tanrı Kuzusu. Yuhanna 1:3. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını arzulayan Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Son iki dersimizde Mesih olan İsa'nın doğumu ve karakteri, yani doğası açısından eşsiz olduğunu gördük. Onun doğumuyla ilgili olarak, şimdiye kadar hiç kimsenin İsa gibi doğmadığını keşfettik çünkü onun yersel bir babası yoktu. Tanrı'nın kutsal ruhunun gücü aracılığıyla bir bakireden doğdu. Onun karakteri hakkında söylenecek olanlar, İsa'nın bu konuda da eşsiz olduğudur. Hiç kimse hiçbir zaman onun kutsal doğasına sahip olarak doğmadı. Bizimkine benzeyen bir bedene sahipti. Ama bizim kötü doğamızla hiçbir ilgisi yoktu. İsa günahla lekelenmemişti çünkü o bizim günahımızın cezasını yüklenmek üzere Tanrı tarafından gönderilen kurtarıcıydı.
Bugün müjdeyi, İncil'i okumaya devam etmeyi ve Peygamber Yahya'nın İsa hakkında yaptığı tanımlamayı işitmek istiyoruz. Yahya, Mesih'in önündeki yolu hazırlaması için Tanrı'nın göndermiş olduğu bir peygamberdi. Şimdi Yuhanna müjdesinin birinci bölümünü okuyoruz. Wolof dilindeki yeni antlaşmada vaftizci olarak anılan peygamberin adı Yahya'dır. Ve şimdi okuduğumuz müjdedeki Yuhanna, Wolof dilinde Yovanna olarak anılır. Açıklamamızın nedeni, bu iki adamın birbirleriyle karıştırılmalarına engel olmaktır. Kutsal yazılar şöyle der. Yuhanna 1:19-29. Yahudi yetkililer Yahya'ya, sen kimsin diye sormak üzere, Yeruşalim'den kâinleri ve Levililileri gönderdikleri zaman, Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. Ben Mesih değilim diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine, öyleyse sen kimsin, İlyas mısın diye sordular. O da, değilim dedi. Sen beklediğimiz peygamber misin sorusuna hayır yanıtını verdi. Bu kez, kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim dediler. Kendin için ne diyorsun? Yahya, peygamber Yeşaya'nın dediği gibi, Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıranın sesiyim ben dedi. Yahya onlara şöyle bir yanıt verdi. Ben su ile vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. Bütün bunlar Şeria Irmağı'nın ötesinde bulunan Beytanya'da Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Kendisi için benden sonra biri geliyor. O benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı dediğim kişi işte budur. Burada biraz ara verelim ve Peygamber Yahya'nın tanıklığı hakkında düşünelim. Yahya'nın Mesih'ten söz ederken nasıl bir ifade kullandığını duydunuz mu? Gelin kutsal yazıları yeniden dinleyelim. Kutsal yazılar şöyle diyor. Yahya, İsa'nın kendisine doğru geldiğini gördüğü zaman şöyle dedi. İşte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu. Daha önce Tanrı'nın peygamberlerinin Mesih'i kefaret eden kurtarıcı, kral, Rab, Tanrı sözü ve Tanrı oğlu gibi birçok adla çağırdıklarını görmüştük. Şimdi ise onun Tanrı kuzusu olarak da adlandırıldığını görüyoruz. Bu ünvan öylesine önemlidir ki açıklanmayı hak eder. Yahya, İsa'yı neden Tanrı kuzusu olarak adlandırdı? İsa bir kuzu muydu? Hayır, İsa bildiğimiz anlamda gerçek bir kuzu elbette değildi. Biz Senegalliler de aslında aslanlar değiliz ama buna rağmen birbirimize çoğu zaman bu ünvan ile hitap ederiz. Senegal'in maskotu aslandır. Hepimizin çok iyi bildiği gibi bu yalnızca konuşmada kullanılan bir ifade şeklidir. Çünkü her birimiz bir aslanın gücüne ve cesaretine sahip olmaktan hoşlanırız. Ama Yahya peygamberi İsa'yı neden Tanrı'nın kuzusu olarak adlandırdı? Biri bir kuzuya benzemeyi neden istesin? Yahya neden İsa'yı işaret ederek öğrencilerine işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu dedi? Tanrı kuzusu ünvanının ne anlam ifade ettiğini kavramak için Tanrı'nın Adem ve Havva günah işledikten sonra nasıl bir buyruk verdiğini hatırlamak gerekir. Tanrı günahın cezasının ölüm ve cehennem olduğunu ve lekesiz bir kurbanın kanının dökülmemesi halinde günahın bağışlanmasının mümkün olmayacağını bildirdi. Böylece Adem ve Havva'nın ikinci oğlu olan Habil'in Tanrı'ya inandığını ve bir kuzu boğazladığını ve onu Tanrı'ya günahını örtecek bir kurban olarak nasıl bir sudakta sunduğunu okuduk. Tanrı, kuzunun dökülen kanını gördüğü zaman Habil'in günahının cezasını iptal etti ve onu doğru saydı. Çünkü masum bir kuzu onun yerini alarak ölmüştü. Tanrı her şeye rağmen aynı zamanda bir kuzunun kanının günah için yeterli bir ceza olarak sonsuza kadar kabul edilemeyeceğini de sözlerine eklemişti. Çünkü bir hayvanın değeri ile bir insanın değeri eşit değildir. Günahkarları Tanrı'nın adil yargısından kurtarmak için dünyaya gelecek ve kanını dökecek olan kutsal kurtarıcının yalnızca bir gölgesi ve bir örneğiydi. İsa'nın doğumundan 700 yıl önce Peygamber Yeşaya, Mesih'in bizim günahlarımızı ortadan kaldıran bir günahkar olarak kesime götürülen bir kuzu gibi ölüme gideceğini bildirmişti. Yeşaya 53:7. Böylece Habil'in zamanı ve Mesih'in zamanı arasındaki dönemde Tanrı'ya inanan herkes Tanrı'ya kurban edilen kuzulara saygı duydu ve bu kurbanları sundu. Nuh, İbrahim, Musa, Davut, Süleyman ve tüm peygamberler ve Tanrı'nın sözüne inanan herkes Tanrı'ya lekesiz kuzular kurban ederek sunmak gibi bir alışkanlığa sahipti. Bu davranışlarıyla Tanrı'nın günahı sonsuza kadar ortadan kaldıracak bir kurban olarak kanını dökecek olan nihai kurbanı, yani kutsal kurtarıcıyı göndereceği günü özlemle bekliyorlardı. Sevgili dostlar, işte Yahya peygamberin İsa'nın kendisine doğru geldiğini gördüğü zaman onu işaret ederek öğrencilerine, "Bakın, işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu" demesinin nedeni budur. Yahya peygamber bu sözleriyle öğrencilerine, onların önlerinde duran İsa'nın tüm peygamberlerin önceden bildirdikleri mükemmel kurban, Tanrı'nın gökyüzünden gönderdiği kuzu, yani Mesih olduğunu bildirdi. Tanrı'nın bizim günahlarımızı sonsuza kadar bağışlayabilmesi için Adem oğullarının yerine dünyaya gelecek olan kutsal kurbandır. Bu olaydan sonra kutsal yazılar şöyle devam ederler. Yuhanna 1:35-46. Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. Oradan geçen İsa'ya bakarak, "İşte Tanrı kuzusu" dedi. Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa'nın ardından gitti. İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini gördüğü zaman, "Ne arıyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Rabbi, nerede oturuyorsun?" dediler. Rabbi, öğretmenim anlamına gelir. İsa, "Gelin görün" dedi. Gidip onun nerede oturduğunu gördüler ve o gün onunla kaldılar. Saat 4 sularıydı. Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri, Simon Petrus'un kardeşi Andreas'tı. Andreas, önce kendi kardeşi Simon'u bularak ona, "Biz Mesih'i bulduk" dedi. Mesih, meshedilmiş anlamına gelir. Andreas kardeşini İsa'ya götürdü, İsa ona baktı, "Sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun, Kefas diye çağrılacaksın" dedi. Kefas, kaya anlamına gelir. Ertesi gün İsa Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona, "Ardımdan gel" dedi. Filipus da Andreas ile Petrus'un kenti olan Betsaida'dandı. Filipus, Nathanael'i bularak ona, "Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk" dedi. Nathanael Filipus'a, "Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi?" diye sordu. Filipus, "Gel de gör" dedi. Böylece Yahya'nın öğrencilerinin İsa'yı nasıl izlemeye başladıklarını görüyoruz. Yahya'nın öğrencileri Rab İsa'yı izlemek için Peygamber Yahya'dan neden ayrıldılar? Bu öğrenciler İsa'yı izlemeye başladılar çünkü Yahya onlara İsa'nın Tanrı'nın tüm peygamberlerinin önceden bildirmiş olduğu Mesih ve Tanrı kuzusu olduğunu söylediği zaman Yahya'nın sözlerine inandılar. Böylece Yahya'nın öğrencilerinden biri olan Andreas, İsa'nın Mesih olduğunu fark etti ve erkek kardeşi Simon Petrus'u bulmaya gitti ve ona şunları anlattı. "Biz Mesih'i bulduk." Ve yine bir başka öğrenci, İsa'nın kim olduğunu anladığı zaman çok sevindi ve arkadaşı Nathanael'e Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı ve peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk dedi. Evet, Andreas ve Petrus, Filipus ve Nathanael İsa'yı gördükleri zaman çok büyük bir sevinç duydular. Çünkü peygamberlerin binlerce yıldır Mesih'in gelişini önceden bildirmiş olduklarını biliyorlardı. ve şimdi Mesih'i kendi gözleriyle görüyorlardı. Tanrı'ya övgüler olsun. Tanrı'nın tüm peygamberlerinin önceden bildirmiş oldukları güçlü kurtarıcı gelmişti ve aralarındaydı. Tanrı'ya övgüler olsun ki Mesih nihayet gelmişti. Böylece Yahya'nın bu dört öğrencisi onun ilk öğrencileri olarak İsa'yı izlemeye başladılar. Bu bölümden sonra kutsal yazılar şöyle yazarlar. Matta 4, 21-25. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi Zebedi'nin oğulları Yakup ile Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Onlara ardımdan gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buradaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliği müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, sarılıları, felçlileri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalim, Yahudiye ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu. Bir sonraki dersimizde Tanrı isterse Rab İsa'nın kalabalıklara nasıl öğrettiğini ve onun nasıl büyük mucizeler yaptığını anlatan öyküleri okumaya devam etmeye cesaret edeceğiz. İsa'nın söylediği sözleri ve yaptığı işleri aracılığıyla olduğu iddia edilen kişi olduğunu kanıtladığını göreceğiz. O, tüm peygamberlerin hakkında yazmış olduğu Mesih'ti. Ancak bugünkü programımızın geri kalan zamanında peygamber Yahya'ya ne olduğunu görmek için onun hakkında okumaya devam edeceğiz. Biraz önce görmüş olduğumuz gibi Yahya, İsa'nın Mesih olduğunu ilan ettikten sonra Yahya'nın öğrencileri Rab İsa'yı izlemek amacıyla birer birer ondan ayrılmaya başladılar. Bu durum Yahya'nın hoşuna gitti mi? Yahya peygamber, öğrencilerinin İsa'yı izlemek için kendisinden ayrılmalarından hoşnut oldu mu? Peki bu konuda sizin düşünceniz nedir? Yuhanna müjdesinin 3. bölümünde yazılı olanlara kulak verelim.
Yuhanna 3:26-30.
Öğrencileri Yahya'ya gelerek Rabbi dediler. Şeria Irmağı'nın karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya. İşte o vaftiz ediyor. Herkes de ona gidiyor. Yahya şöyle yanıt verdi. İnsan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Ben Mesih değilim ama onun öncüsü olarak gönderildim dediğime siz kendiniz tanıksınız. Gelin kimin ise güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böylece tamamlandı. O büyümeli, ben ise küçülmeliyim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yahya, öğrencilerinin Mesih'i izlemek amacıyla kendisinden ayrılmalarından büyük sevinç duyduğunu ifade etti. Yahya'nın sevinci tamamlandı çünkü kendi görevini yerine getirmişti. Mesih'in önündeki yolu hazırlamıştı. Tanrı'nın gerçek peygamberi olarak Yahya'nın tek arzusu insanları Mesih'e yönlendirmekti. Peygamber Yahya, bugünkü din önderlerinden ne kadar da farklı biriydi. Gerçek bir ruhsal önder her zaman Rab İsa'yı yüceltecektir. Çünkü İsa sizi Tanrı'nın cennetteki kutsal huzuruna çıkartabilecek olan tek kişidir. Yahya Tanrı'nın pek çok peygamberi olduğunu biliyordu ama yalnızca tek bir kurtarıcı olduğundan da haberdardı. Yahya bu nedenle oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır dedi. Yuhanna 3:36. Yahya'nın yaşamının nasıl sona erdiği konusunda kutsal yazılar şöyle der. Yahya başka birçok konuda halka çağrıda bulunuyor, müjdeyi duyuruyordu. Ne var ki bölgenin kralı Herodes, kardeşinin karısı Herodia ile ilgili olayı ve kendi yapmış olduğu bütün kötülükleri yüzüne vuran Yahya'yı hapse attırarak kötülüklerine bir yenisini ekledi. Luka 3:18-19. Herodes bu nedenle Yahya'nın tutuklanmasını, zincire vurulmasını ve hapse atılmasını buyurdu. Herodes sonunda karısını hoşnut etmek için Yahya'nın başının kesilmesi için emir verdi. Bakınız Markos 6:17-27. Böylece Yahya Tanrı'nın göklerdeki yüceliğinin huzuruna girdi.
Kutsal yazılar bize Yahya'nın büyük bir peygamber, hatta kendisinden önce gelen peygamberlerin en büyüğü olduğunu söylerler. Yahya'yı diğer peygamberlerden daha büyük yapan nedir? Bu soruya yanıt verelim. Diğer tüm peygamberler şu duyuruda bulundular. Mesih gelecek. O gelecek. Gelecek. Ancak peygamber Yahya'nın duyurusu onlarınkinden farklıydı. Mesih geldi. Mesih burada. Mesih'in adı İsa. Bakın, dünyanın günahını kaldırmak için öldürülecek olan Tanrı kuzusu geldi. Onu izleyin. Yahya bu şekilde görevini yerine getirdi. Yahya, Mesih'in yolunu hazırlayacak olan peygamber olarak ün yapmıştı ve bu hizmetini tamamladı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tanrı isterse bir sonraki programımızda kutsal müjdeyi okumaya devam edeceğiz ve İsa'nın neden büyük doktor olarak adlandırıldığını keşfedeceğiz. Bugün çalıştıklarımız konusunda Tanrı size anlayış versin. Yahya peygamberin Mesih İsa ile ilgili olarak duyurduğu şu sözlerden daha önemli hiçbir şey yoktur. İşte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu. Yuhanna 1:29.